Önce Sağlık. Hazırlayan Hakan Serbest.
Sevgili dinleyiciler, sağlıklı bir ömür için Önce Sağlık programıyla yine sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz Türkiye'nin güzide kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay'ı. Konuğumuzsa Kızılay'ın değerli genel başkanı Sayın Tekin Küçük Ali. Efendim, programımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar diliyorum.
Sayın Tekin Küçük Ali ile Türkiye'nin göz bebeği Türk Kızılay'ının yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini konuşacağız. Özellikle de sağlık konusundaki büyük hizmetlerini kendilerinden aktarmasını rica edeceğiz. Sorularımız olacak kendisine ve merak edilenlere birlikte cevap arayacağız. Efendim, Türk Kızılay'ı ne zaman kuruldu ve dünden bugüne neler yaptı, neler başardı? Diğer yandan son yıllardaki büyük değişimi dünyada ve Türkiye'de, yurt içinde herkes tarafından takdir ediliyor. Dünyada parlayan bir yıldız haline nasıl geldi? Bu serüveni kısaca anlatır mısınız?
Evet, ben öncelikle meteoroloji çalışanlarına, genel müdürümüzden çaycısına kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyenlerimizin de yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Türk Kızılay olarak biz 1868 yılında kurulduk. Yani 143 yıllık kuruluşuz. Koca bir imparatorluğun çöküşüne hüzün şahitlik yapmış olan ama genç ve dinamik bir cumhuriyetin de gözlemcisi ve sevinçli cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş olan bir kuruluş olmamız münasebetiyle geçmişten günümüze önemli bir köprüyüz. Sivil toplum örgütü olarak da Türkiye'de bu manada tekiz. Tabii ki Türk Kızılay'ı olarak yaptığımız çalışmaları sıralamaya koysak zannediyorum ki vaktimiz yetmez. Evet. Ama ben ana başlıklar halinde bazı şeyleri birlikte konuşalım isterim.
Evet, lütfen.
Mesela günümüzde insanlarımızın ihtiyaç duyduğu konular var. Kan. Meteoroloji radyoları kanla ilgili her gün en az 4-5 tane anons yapardı. Ama siz bu işin yürütücüsü olarak, ki Fatih Bey'le de az evvel konuştuğumda ondan da teyidini aldım, herhalde haftada bir tane bile anons etmiyorsunuz. Bunun bir sebebi olmalı. Bu iş durup dururken olmuyor. Yani hiçbir şekilde insanlar oturdukları yerde merdivenleri çıkamıyorlar. Bir gayret sarf etmek lazım. Bunun için 2005 yılında Sayın Başbakanımızın bize vermiş olduğu bir talimat vardı. Bu talimat şu: bir elinde kan torbası, bir elinde doktor reçetesi, sokakta gezen insanımı görmek istemiyorum dediler. Biz de o gün bugündür Türkiye'nin ihtiyacı olan bu kan konusunu ciddi şekilde ele aldık ve bu problemi çözmeye gayret ediyoruz. Ama çözerken de dünyanın en son teknolojisini getirip insanlarımıza sağlıklı ve sürdürülebilinir bir projeler yapmak üzere. Bunun için çok kurum ve kuruluşlarla da birlikte modeller uyguladık.
Evet.
Mesela en son Koç grubuyla bir model uyguladık. Koç grubu bize bir şey daha öğretti. Biz her beraber olduğumuz gruptan bir şey de öğreniyoruz. Şöyle bir şey. Mesela Sayın Mustafa Koç şöyle bir şey yaptı. 4 ay evvel kan kampanyasını başlatmıştı. 4 ay sonra bunu yenileyelim dediler. Biz espriyi çok iyi kavrayamamıştık ama başlayınca anladık. Dedi ki, kan vermek acil mi? Acil. Ama daha da ötesi, sürekli olması daha acil. Yani bir insan yılda en az 3 veya 4 defa kan vermeli. Bunun için de kendisi ikinci kanı da vererek insanların sürekli kan vermeye yönlendirdi. Demektir ki biz 250 bin ünite kan topluyorduk daha evvel ama 2005'ten sonra bunu altyapısını oluşturduk. 2009 yılında 850 bin olarak, 2010 yılında da Sayın Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Recep Akdağ Bey 1 milyon 150 bin olarak belirledi. Yani 2010 yılında biz bunu 1 milyon 150 bin kan ünitesini toplamış olacağız. 2012 yılının sonunda da Türkiye'deki kan problemini Allah'ın izniyle çözmüş olacağız.
Çok güzel.
Şimdi demek ki meteorolojinin de yükünü biraz daha azaltmış oluyoruz.
Evet.
Bu noktada sizden de kan konusuna destek bekliyoruz. Yani kan vermek sadece insanların kendi sağlığıyla ilgili mi? Kendi sağlığıyla da ilgili, başka bir insana da hayat veriyorsunuz. Bakın, bir diyaliz hastası masada 2 saat otursa, dinlense, makineye bağlanmasa hayati problem olmaz. Ama 2 dakika kanı geç verirseniz ciddi problem çıkar. Bu bakımdan kan vermek çok önemli bir iş. Ama kendi sağlığınız için de önemli. Niye? Sizde olası bir hastalığı biz daha evvel teşhis etmiş oluyoruz. Ve size dönüyoruz, diyoruz ki bakın sizde şu hastalık var, kanınızı kullanamadık ama kendinizi tedavi ettirin. Bazen de hastalar bize kızıyor. Ya nereden çıktı, bende böyle bir hastalık yok. Ya bir tedavi ettirin diyoruz. Bazıları da mahkemeye veriyor bizi. Ama sonra dönüyor, diyor ki haklısınız.
Haklısınız diyor.
Bu böyle güzel bir iştir. Bu kan konusunda ciddi mesafe aldık. Dünyayla yarışıyoruz. Dolayısıyla da böyle bir güzel bir yürüyüşümüz var. İki, lojistik konusunda da dünyanın, şu anda dünyanın söylüyorum. Bakın 186 ülke federasyonun üyesiyiz. 186 ülke arasında ilk 5'in içindeyiz. Yani kim bunlar? Amerika gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi ülkelerle yarışıyoruz. Yani onlar 5'te değiliz. 5'in içindeyiz. 2015 yılında da inşallah dünyanın en önde gelen kuruluşu biz olacağız. İnşallah. Böyle bir hedeflerimiz de var.
Çok güzel.
Birçok konuda da modeller koyduk. Önce bir kere kendimizi hazırladık. Hem şubelerimizi, çalışan arkadaşlarımızı. Şimdi bizim şubelerimiz çok yetkin arkadaşlarımız, ehliyetli, bilinçli kardeşlerimiz, çalışan, genel müdürlükte çalışan arkadaşlarımız, öyle bilinçli kimseler ve bu arkadaşlarımızla biz artık mesafeler alıyoruz. Yani biz bugüne kadar şunu yapıyorduk. Telefon ediyorduk, koşturuyorduk, kriz masasını topluyorduk. Arkadaşlar ne yaptınız? Bize anlatın bu afetle ilgili. Şimdi tersi oluyor. Arkadaşlarımız bizi arıyorlar. Sayın Başkan, şöyle şöyle yerde bir afet oldu. Biz şu şu şu işleri yaptık. Başka talimatınız var mı? Şimdi bu alınmış olan bir eğitimin, yapılmış olan bir tatbikatın bir ürünü. Şimdi çadırın bir üstüne geçtik, Mevlana evlerini kurduk, Kızılay obalarını kurduk. Onun arkasından kendi kurumsal iletişim bölümümüz diye bir bölüm hazırladık ve dolayısıyla dünyayı ve Türkiye'deki medyayı takip ediyoruz. Bunun dışarısında 2015 yılına göre Türkiye'de ilk defa bir sivil toplum örgütü kendi stratejik planını hazırladı. O da biziz. Şimdi bu değişim ve dönüşüm tabii ki belli bir altyapının size yüklediği sorumluluklardır. Şimdi biz eski bir kuruluşuz diye oturup kendi kendimize çaka satacak halimiz yok. Ama biz şunun da farkındayız. Yani zirveye çıkarken gördüğümüz manzaralar mı, zirveden inerken gördüğümüz manzaralar mı bizi çok etkiler? İnerken daha fazla etkiler. O zaman inmemek lazım.
Evet.
Bu bakımdan bizim ulusumuz da Allah'a şükürler olsun bize yardım ediyor. Yani bu usta hiç tereddüdümüz yok. İnsanlarla ilgili ilişkilerimiz son derece yüksek. Bu bakımdan Kızılay'ın oldukça yüksek ve hem ülkede hem de dünyada çok büyük faaliyetlerimiz var.
Evet efendim, Kızılay deyince önceden ilk akla gelen kan oluyordu. Şunu da biliyoruz ki, öğrendik ki Kızılay yalnızca bir kan merkezi olarak çalışmıyor. Faaliyet alanlarınızı da kısaca açıklayabilir misiniz?
Şimdi bizim maden suyumuz var. Kızılay maden suyu, soda değildir. Sakın soda deme çünkü ceza yersin. Soda diyenlere diyoruz ki elinizdeki cep telefonunuzu çıkartınız. 2868 mesaj kısmına yazınız ve gönderiniz. 5 TL bir yoksula yardım etmiş olursunuz. Yani böyle de bir evet, karşılığı var. Bu çok ünlü bir maden suyudur. Şu anda Türkiye'nin en büyüğüdür. Orta Doğu'nun en büyüğüdür. Ve ikinci ve üçüncü hamlelerimiz var. Bununla da dünyada en büyük maden suyu konumuna geleceğiz.
Çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Afyonkarahisar'daki tesislerin
evet,
ek bir tesis açılışı yapılmıştı Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun evet, katılımlarıyla.
Sayın
biz de oradaydık.
Profesör Doktor Veysel Eroğlu hocam bunu yaptı. Siz de gördünüz, hiç el değmeden.
Hiç, evet.
Tamamen doğal, hazırlanan ürünler. Şimdi inşallah bunların bugünlerde PET'te çıkıyor. Çünkü PET'te çıkışının sebebi de şu, bazı yerlerde işte çocuklar içtiği zaman ellerinde kırılıyor, dökülüyor filan. Bunlar olmasın diye PET'te de çıkartıyoruz. Şimdi çocuklar için de çıkartıyoruz. Dolayısıyla çeşitli çalışmalarımız var maden suyunda. Suyumuz var. O da İstanbul'da çıkıyor. Hı hı. Kızılay su. Pamuk var. Dolayısıyla o da Antep'te yapılıyor. Pamuk var. Biz çeşitli şekillerde Kızılay'a gelir sağlayabilecek şekilde ismimizi marka olarak veriyoruz. Artık Kızılay bir marka oldu. Ve o ismi kullanan çok insan var. Çok projeler geliyor. Biz o projelere işte bakıyoruz. Bizim teknik heyetlerimiz bunları inceliyorlar. Ona göre bir yol haritası çiziyoruz.
Evet efendim. Peki yurt içinde faaliyetleriniz olduğu gibi yurt dışında da çok büyük, çok önemli faaliyetleriniz var. En önde gelen ülkeler sıralayabilir miyiz?
Kızılay. Şimdi dostum şöyle bir şey söyleyeyim. Biz dünyada 60 ülkeye Türk insanının merhamet elini taşıyoruz. Bakın şu anda Sudan Darfur. Birçoğumuz Sudan Darfur nerede dese haritanın üzerinde gerçekten zorlanırız.
Evet.
Ama Darfur'da 2006 yılından bu tarafa, yani 4 yıldır biz bir hastane kurduk. Bu hastanede her gün 700 ila 750 kişiye ücretsiz tedavi yapıyoruz. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Yemeklerini veriyoruz. 50 tane yatağımız var. Orada insanların yatacaksa, ameliyat olmuşsa yataklarıyla yatırıyoruz. Ve iyileştirip gönderiyoruz. Bu ülkemiz adına çok önemli bir görüştür. Ve bunu bizim sürdüremeyeceğimizi söylemişti. Çünkü İtalyanlar bir hastane kurdular, bıraktı kaçtılar. İşte zor şartlar. Yani oralarda insanlar yoksul. Kamplarda yaşıyorlar. Yani kumların arasında böcek gibi yaşıyor insanlar. Bu insanlar Müslüman. Bu ülkenin insanları değil. Ama bizim de o insanlara karşı sorumluluklarımız var. Yani biz din, dil ayrımı yapan bir kuruluş değiliz. Ama orada ciddi şekilde problem var. Biz onu çözmeliyiz. Mesela şu anda Türkiye'nin gündeminden çıktı Gazze. Biz Gazze'nin altyapısı suyunu yapıyoruz. Altyapısını bitirmek üzereyiz, suyunu yapıyoruz. Evlere su şebekesi taşımak üzereyiz. Gazze'nin yaklaşık 10 bin zeytin ağacı sökülmüştü o saldırıda. 10 bin zeytin ağacının 8 binini diktik. 2 bin daha dikeceğiz.
Çok güzel.
Biz şimdi orada kalıcı evler yapmayı da planlıyoruz. Pakistan'da işte biliyorsunuz 2005'ten bu tarafa biz oradayız. Şimdi de mesela büyük bir felaket oldu. 20 milyon insan yerinden edildi. Evet, ölü sayısı deprem gibi değil ama bunun yıkıcı tahribatı çok. Bir kere tarlalar gitti. Tarlalarda ne vardı? Pirinç ekilen yerler gitti. Pamuk ekilen yerler gitti. Hurma ekilen yerler gitti. Ve insanlar hani Anadolu'da derler ya, cıvıldak ortada kaldılar. Öyle bir şey oldu. Sadece üzerlerindekiler kaldı. Evlerini sürdü içindekileri. Sel aldı götürdü. Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca bu çalışmalar Pakistan'la alakalı bizim çalışmalarımız son derece yüksek noktaya geldi. Evet. Ve yaptığımız bu çalışmaların arkasına önüne bakmamak zorundayız biz. Neden? 3 yıl daha biz oraya hizmet götürmek durumundayız. Çünkü sefil insanlar. Zor durumdalar ya.
Sayın Başkan, Pakistan'a geleceğiz ancak şunu hemen vurgulayalım. Yani Kızılay örneğin yurt dışında bir felaket meydana geldi. Orada gidip çadırlar kurup bir ay, iki ay durup gelen bir kuruluş değil. Orada son ana kadar hizmetlerine devam eden.
Bakın Haiti'deki depremin ne zaman yapıldığını size sorsam bir takipçi olarak zor söylersiniz. Şu tarihte diye. Ama biz hala oradayız.
Evet.
Biz hala oradayız. Ve hala insanlara biz orada aş ekmek veriyoruz. Helal hoş olsun.
Ne kadar güzel.
Ama şu önemli. Tabii ki bize de milletimiz veriyor. Yani yoktan var eden Allah'tır. Tövbe aşağı. Bizim öyle bir gücümüz mü olabilir yani? Hayır. Ama bizim burada esas olarak üzerinde durduğumuz konu şu. Vatandaşımız bize veriyor. Biz vesileyiz. Biz kimiz yani? Öyle götüreceğiz oralara buralara yardım ama vesileyiz, götürüyoruz. Ve götürürken de Türk insanlığın merhamet elini taşıyoruz diye hassasiyet gösteriyoruz. İnsanları incitmiyoruz, yoksulu incitmiyoruz. Ülkemizde de öyle. Ülkemizde de birçok insana yardım taşıyoruz biz. Binlerce insanla her gün haşır neşiriz ama bizi televizyonlarda göremezsiniz. Salya sümük, işte ağlayarak insanlara güya yardım götürüyoruz. İşte insanları televizyonlarda kameraların karşısına taşıyalım, mikrofonu uzatalım. Hadi sen bak ne diyorsun, sana işte masa sandalye getirdik, halı verdik, buzdolabı getirdik, ne diyorsun filan. Bu insan onurunu incitir. Allah'ın da zoruna gider. Bir eliyle verdiğinizi öteki eliniz bilmemeli diye İslam'da bir talimat vardır. Buna uymak lazım. Yoksa yani insana biz verdiklerimizle övünmemeliyiz. Veremediklerimizle kendimizi sorgulamalıyız. Niye veremedik buna diye. Bizim derdimiz buradadır. Veremediğimiz insana, yani kimsenin ulaşamadığı, kimseye ulaşamayan insanlara eğer biz yardım götürebilirsek doğru iş yapmış oluyoruz. Yoksa insanları mikrofonların karşısına al, televizyonlarda insanlar evinde televizyon seyredecek, sen de salya sümük ağlamaya başla, insanları ağlat, ne var? İşte ben buna yardım götürdüm. Yani bu, o insanın da çocuğu var, o da okula gidiyor. Yarın senin çocuğunla o karşılaşınca, aa senin baban yardım aldı değil mi filan der çocuklar birbirine. O da gelir babasına söyler bunu. Biz onurlu insan yetiştirmek zorundayız dostum. Dik duracak bizim insanımız. Avrupalı çocuklar bunun için dik duruyorlar. Bizim neslin için eğik dursun. Yani o insana 3-5 kuruş yardım edeceğiz diye insanın onuruyla oynamanın bir manası var mı? Yardım kuruluşlarının esprisi insanlara yardımı taşırken ona iyilik ettiğini fark ettirmeyecek. Ona görev yaptığını fark ettirecek. Ben o işle ilgili görevliyim. Yoksula, fukaraya yardım etmek zorundayım. Görevim bu benim. O insanı alayım da bazıları da bana para versin. Hayır, böyle bir dert olmaz. Allah görüyor.
Öyle ki sağ elin verdiğini sol el bile
bilmemeli.
Peki efendim, Türkiye'de yurt içinde Kızılay her yerde, ancak özellikle yardımda bulunduğunuz yerler, kişiler, bunları da açıklayabilir misiniz?
Tabii isim olarak veremeyiz. Yani
tabii ki mutlaka.
Çünkü bu zorlayıcı ve incitici bir iş olur. Biz öyle bir şey olmasın.
Şunun için sordum. Biraz önce dediniz ya, biz televizyonlarda yokuz. En azından bizim biz dinleyicilerimiz, halkımız bilsinler.
Biz bize anlatalım diyorsunuz. Şimdi biz ülkemizde 755 şubesi olan, bünyemizde 3500 civarında ekmek parasını Kızılay'dan tedarik eden çalışan arkadaşımız var. Biz bunlarla Türkiye'yi ağ gibi örüyoruz. Ve her gün mutlak surette şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz, gönüllerimiz birçok yoksulun evine gidiyorlar. Ve dolayısıyla o insanlarla haşır neşir oluyorlar. Ama biz kimseye peşin para vermeyiz. Al şu parayı demeyiz. İhtiyacın ne? Onu tedarik ederiz. Yiyecekse yiyecek, giyecekse giyecek ve elimizde yoksa da satın alır götürürüz. Ha, diyeceksiniz ki ya satın alana kadar parasını ver. Doğrudur. Ama böyle değil. Bakın, İzmir'in Ödemiş ilçesinden 87 yaşındaki bir insan bize para gönderiyor. Bir de mektup yazıyor. Ben diyor askerliğimi Ankara'da yedek subay olarak yaptım diyor. Ankara'yı da çok merak ediyorum ama gücüm takatım yok diyor ki geleyim. Size de diyor 120 lira para gönderdim. Bunu fukaraya harcayın diyor. Bakın bu para çok önemli bir para. Bu para, ha büyük paralar da önemli mi? Hepsi önemli. Ama adamın gücü o kadarına yetmiş. Ha öte taraftan mesela insanlar bize diyor ki al diyor sana şunu veriyorum, istediğin yere götür dağıt. Pakistan'la ilgili kampanya yaptık biliyorsunuz. Devam ediyor kampanya. Ülker'in sahibi Murat Ülker Bey arıyor beni. Diyor ki orada süt tozu kullanılıyor mu? Kullanılıyor efendim diyorum. Aa biz diyor size kaç tır verelim? Şimdi adamın aklında ya kaç tane desem diye geçiyor. Vallahi ağanın eli tutulmaz diyoruz biz de yani.
Evet.
Şimdi 200 ton, bakın bu dile kolay, 200 ton bize süt tozu veriyor. Ve diyorum ki acaba rica etsek bunları 3 kiloluk kutulara koyar mısınız? Hay hay diyor. Niye? Onlar 50 kiloluk torbalarda. Çünkü öyle torba halinde götürüp verirsen satılır onlar orada. Ama 3 kiloluk verirsen evde harcarlar.
Evet.
Arka planı da var bu işin. Dolayısıyla ne oluyor? 12 tırla biz bayramdan evvel insanlara bunu verebilmek için dünyaya çıkardık. Şimdi öylesi var ki mesela fabrikada işçidir, toplanmış arkadaşlarıyla beraber ve para toplamışlar. İşte İstemir var İskenderun'da. Evet. Para toplamışlar şimdi. Yarın gelecekler Pakistan'a yardım için. İşçi. İşçi bu bakın. O alın terinden biriktirdiği 10 lirayı 5 lirayı getiriyor. Kızılay'a veriyor ki bunu oradaki kardeşlerimize götür diye. Biz böyle bir parayı idare ediyoruz. Bunlar önemli.
Tabii ki.
Bu bakımdan hassasiyetimiz çok yüksek oluyor. Ve biz bu yardımları ülke çapında da dağıtırken o dengeleri de tutturmak zorundayız. E tabi ülkemizde yoksul yok mu? Çok fazla var. Ama oradaki yoksulun bir başka şekli. O hem yoksul, yiyeceği yok, içeceği yok, kafasını sokacağı bir evi yok. Ortada kalmış adam. Ortada kalmış. Bizim evet yiyeceğimiz azdır ama en azından kafamızı sokacağımız bir evimiz, ev vardır. Evet. Anadolu'da derler ya bir hollik vardır yani. En azından böyle bir şey bu. O bakımdan biz hassasiyetlerimizi böyle bölüşüyoruz. Bir de uluslararası yarışıyoruz. Yani bizim götürdüğümüz yardımlar orada mesela ben Pakistan'daki basın toplantısında tüm dünya basınına ciddi şekilde sitem ettim. Pakistan'da bu kadar büyük bir afetin olduğunu hep beraber görüyorsunuz. Ama dünya yardım örgütleri sınıfta kaldı. Çünkü Pakistan'a yardımı taşıyamadılar. Taşıyamadılar ve de kendileri adına iyi olmadı. Ben şunu söyledim. Biz dün Haiti'de gösterdiğimiz hassasiyeti siz bugün Pakistan'a göstermediniz. Neden? Göstermeliydiniz. Öyleyse bazen de böyle bizi o ülkelere karşı dik duran duruşumuzu ve söylemlerimizi karşı tarafı etkileyecek hale getiren kim? Milletimiz. Biz ona güveniyoruz. Bize veriyor. Biz gidiyoruz. Diyoruz ki bizim milletimiz getirdi verdik. Bakın halktan halka yardımı en fazla dünyada Türkiye gönderiyor. Biz götürüyoruz. Halktan halka yardım. Evet. Çin 200 milyon dolar vermiş. Biz 200 milyon dolarlık malzeme götürmedik. Doğrudur. 50 küsür milyon TL'lik yardım götürdük. Ama halktan halka yardımı kim götürdü? Türk Kızılay götürdü. Kimin yardımı? Türk milletinin yardımı. Kimi 50 ton un verdi, kimi ton 500 ton un verdi, kimi az evvel dediğim gibi Akkı'da 200 ton nedir süt tozu verdi ve dolayısıyla ortalıkta ciddi şekilde yığılma oldu. Biz trenlerle, tırlarla, uçaklarla halktan halka yardımı taşıdık.
Evet. Efendim programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Nasıl mi geçti anlayamadım gerçekten.
Vallahi çok çabuk geçiyor.
Hemen şey soracağım efendim. Kısaca Pakistan'da son durum nedir şu an için?
Sevgili dostum, Pakistan'da az evvel söylediğim gibi 3 yıl daha orada hizmet etmek zorundayız. İnsanların henüz evleri yapılmadı. Bazı şimdi bizim TOKİ ve TİKA Başbakanlığımızın talimatıyla orada evler yapacak toplanan o paralarla. Diyanet İşleri Başkanımızla Allah nasip ederse bu vatandaşlarımızın verdiği zekatları şimdi organize ediyoruz. Bayramdan evvel bir uçak kaldıracağız Pakistan'a. Oradaki son durum henüz o 1 milyon civarında yıkılmış olan evlerden yapılan yok. Zorluk var. Bu zorluğu insanlar adına da burada söylememde fayda var. Çünkü Pakistan'a yardım etmek durumundayız. Biz bu sene şöyle bir uygulama da yapıyoruz. Kurban'da Allah nasip ederse bu sene kestiğimiz kurbanların eğer bize insanlarımız kurbanlarını verirse yarısını Pakistan'a götüreceğiz. Ha Pakistan'da bunu kesebilir miydik? Kesebilirdik. Ama Pakistan'da kestiğimizde Türkiye'ye o etten getiremezdik. Bizim burada da fukaramız var. Ona da vermek zorundayız. Yani o da et bekliyor.
Tabii ki.
Hani belki adamın evinde 2 kilogram pirinç var ama yani 200 gram et yok. Bunu yılda bir defa yiyen çok aile var. Bizi dinleyen insanlarımızdan istirhamımız şudur. Bizim 168 ücretsiz çağrı hattımız var. Bağış hattımızdır. Buradan bize kurbanlarını bağış edebilirler. Her bankada hesap numaramız var. Buradan yapabilirler. Online sistem üzerinden yapabilirler. Kredi kartına 4 taksit yapabilirler. Ve ayrıca şubelerimizde bizim makbuzlarımız var. Onlar marifetiyle yapabilirler. 2868 posta çeklerinden yapabilirler PTT marifetiyle. Az evvel söylediğim gibi 1.6.8 ücretsiz hattımızdır. Buradan da yapabilirler. 410 TL'dir. Biz bunları kutluyoruz. İslami ve insani şartlara uygun
şekilde
kesiyoruz.
Hemen şunu hatırlatalım o zaman Sayın Küçük Ali. 168 telefon numarası,
ücretsiz
çağrı hattı. Her konuda değil mi?
24 saat açıktır.
Her konuda
bilgi verir.
Bağış olsun.
Diğer konu aklına ne gelirse insanlarımızın. Kan olsun, bağış olsun.
Bağış yapmak isteyen dinleyicilerimiz yine her konuda PTT'ye gittikleri zaman biz Kızılay'a bağışta bulunmak istiyoruz dedikleri zaman
2868 çekler var. O çekleri doldurup bize gönderelim.
Ayrıca hangi bankaya giderlerse orada da hesabınız var.
Var.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Umarım faydalı olmuşuzdur.
Şimdi televizyonlarda konuşurken insanlar yüz yüze konuşuyorlar. Dolayısıyla orada bir elektriklenme o farklı oluyor. Ama ben sizi kutluyorum. Yani burada mikrofonda konuşuyoruz. Kim bizi dinliyor bilmiyoruz. Beyaz ekranınızca farklı ama burada elektriğiniz çok güzel. Ben de sizi kutluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldınız.
Biz ama meteorolojiyi konuşmadık.
Vaktimiz olmadı. Evet. Bu arada Sayın Başkanımız yayından önce meteoroloji ile çok yakından ilişkilerinin olduğunu, meteorolojik bilgilere, verilere gerçekten ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti. Konuşmak istiyorduk ancak vaktimiz yetmedi.
Evet.
Bir dahaki sefere diyoruz.
İnşallah.
Yeni stüdyomuz yapılıyor. Orada sizi tekrar ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Efendim bu haftaki konuğumuz Türk Kızılay'ı, konuğumuzsa Kızılay'ın çok değerli genel başkanı Sayın Tekin Küçük Ali'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Biz haftaya aynı gün ve saatte yeni konu ve konuklarla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olacağız. Sağlıklı bir ömür için Önce Sağlık programını kaçırmayın diyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
Önce Sağlık. Hazırlayan Hakan Serbest.